Ayrım 9.
Dini kurumlar aleyhinde her türlü mücadeleden kaçınarak çok güçlü bir örgüt olan bugünkü kilisenin yardımını kazandı. Bu sebeple gerçek bir tek muhalife oldu. Güçlü bir propagandanın gereğini kavrayarak, halk kitlelerine kendini saydırmak yeteneği göstererek usta bir sanatkar derecesine yükseldi. Sonuçta hayallerinin hedefine, yani Avusturya'yı kurtarmayı başaramadıysa da bu seçmiş olduğu yol ile ve hedeflerini yitirmesiyle açıklanabilir. Hristiyan Sosyal Parti'nin kurucuları bu parti Avusturya'yı kurtarmak isterse ırk temeline dayanamayacağını zannediyorlardı. Çünkü bunun sonucunda az zamanda devletin genişlemesi meydana gelir diyorlardı. Özellikle Viyana'daki ayrışma parti önderlerinin fikrine göre bütün anlaşmazlıkları yok ederek sadece birleşme unsurlarının hepsinin belli olmasını öngörüyordu. O zamanlar Viyana pek çok ırk parçalarını ve özellikle Çekleri barındırmaktaydı. Ancak bütün ırk meselelerinde olağanüstü bir hoşgörü onlara açıktan Alman karşıtı bir parti kurmalarına engel oluyordu. Bundan dolayı pek çok sayıda olan küçük Çek esnafı Manchester liberalizmine karşı mücadele ile uğraşmaktaydı. Öte yandan dini bir temel üzerinde Yahudiler aleyhindeki mücadelenin yaşlı Avusturya İmparatorluğu'nun bütün milli uyuşmazlıklar üstünde birleştirecek ortak bir zemini oluşturacağını zannettiler. Böyle bir dayanak üzerine Yahudilere karşı mücadelenin onları oldukça zayıf bir endişeye sürükleyecek ortadaydı. Bu kadar yüzeysel araçlarla hiçbir zaman bütün meselenin ciddi ve ilmi bir analize ulaşmaları mümkün değildi. Bu da Hristiyan Sosyal Parti'den bu tür Yahudi karşıtlığını akıl erdiremeyenlerin hepsini yüz çevirmesine sebep oldu. Bu fikrin ilgi çekici gücü kıt zekalı bir çevrede takılıp kaldı. Çünkü sadece duygunun ötesine geçebilen gerçekçi bir anlayışa doğru gidilmek istenmiyordu. Fikir adamları ilki itibariyle karşı çıktılar. Bu durum gittikçe ortaya çıkardı ki bütün bu meselede ya Yahudileri çekmek için yeni bir girişim söz konusu ya da muhaliflerin çekememezliklerinin bir ifadesinden başka bir şey yok demekti. Bu sebeple mücadele felsefesi bir zeminden yoksun kaldı. Birçok kimse ki önemsiz kimseler değillerdi, ahlaka aykırı ve suçlu göründü. Burada bütün insanlık için hayati bir mesele söz konusu olduğu, Yahudi olmayan diğer milletlerin geleceği meselesinin çözümüne bağlı bulunduğu kanaati ortaya çıkmadı. İşleri böyle göründüğü gibi yarım olarak yapma tarzı Hristiyan Sosyal Parti'nin Yahudi düşmanlığına yönelik yönünün değerini hiç seviyesine düşürdü. Ve bu ancak sözde bir Yahudi karşıtlığı oldu. Ne var ki bu durum muhalif hareketten daha tehlikeli bir ortam yarattı ki bu da düşman kulaklarından yakalandı düşüncesiyle rahat ve huzur içinde adeta uykuya yatıldı. Oysa gerçekten sizi burnunuzdan tutup sürükleyen asıl sebep oydu. Ve Yahudi biraz zaman geçtikten sonra bu tür Yahudi düşmanlığına o kadar güzel alıştı ki bunun ortadan kaldırılması hiç kuşkusuz varlığından duyduğu rahatsızlıktan daha çok onu kederlendirecekti. Bu şekilde milliyet fikri üzerine kurumsal devlet fikrinden çok daha ağır fedakarlık yapmak gerekecektir. Fakat Cermenizmin savunulmasına daha ağır şartlarda fedakarlık beklenir oldu. Viyana'da bile nasyonalist olma cesareti gösterilemiyordu. Bu meseleden yumuşak biçimde uzaklaşılarak Habsburglar devletin kurtarılması ümit edilmekteydi. İşte bu şekilde o devleti yıkıma ve çöküşe doğru sürüklendi. Hareket bu sebeple siyasi bir parti için gerekli olan itici kuvveti sağlayabilecek o kudretli enerji kaynağını yitirdi. Hristiyan Sosyal Hareket bundan dolayı sıradan diğer partilerden birine benzer duruma geldi. Ben zamanında bu iki hareketi gayet dikkatli bir şekilde ve birini kalp çarpıntılarıyla diğerini ise daha o zaman bana Avusturya'nın bütün Alman milletinin asil bir sembolü gibi görünen o adama karşı hayranlık duygusuyla inceledim. Belediye başkanı öldüğü zaman o görkemli cenaze alayı belediye binasından Ringstrasse'ye doğru hareket ettiğinde bu hazin cenaze töreninde hazır bulunan yüz binlerce kişinin arasında ben de vardım. İçimdeki heyecan bu adamın bütün eserinin boş olduğu hakkındaki hislerimle karışıyordu. Çünkü keder bu devleti amansız biçimde çöküşe sürüklemekteydi. Eğer Dr. Karl Luger Almanya'da yaşasaydı birinci sınıf kafalar arasında yerini alırdı. Bu dayanılmaz devlet içinde yaşamış olması gerek eserleri için gerekse kendisi için bir felaket olmuştu. O öldüğünde Balkanlar üzerinde küçük kıvılcımlar gitgide daha güçlenerek alevlenmeye başlamış bulunuyordu. Kader sakınabileceğini ümit ettiği olayların ortaya çıktığını göstermek açısından onu korumuş oluyordu. Bu hareketlerden birincisinin aciz kalışının, ikincisinin başarısızlığının sebeplerini bulmaya çalışıyordum. Sonunda şu kanaate ulaştım ki yaşlı Avusturya devleti takviye hedefine ulaşabilmenin imkansızlığından ayrılmış olduğundan iki partinin yapmış oldukları hataları şöyle tespit ettim. Pan-Germanist hareket Almanlığı canlandırma ilkesinde haklıydı. Fakat araçları seçmekte yanıldılar. Nasyonalist olurken halk kitlelerini yanına çekebilmek için gerekli olan sosyaliteyi arka planda bıraktı. Onların Yahudi düşmanlığı ırklar meselesini çok iyi kavrama temeli üzerinde yer alıyordu. Dini inançlar üzerinde değil. Fakat belli bir dini görüşe karşı mücadeleleri ilke ve başarıya ulaşma yolunda bir araç hatasıydı. Sosyal Hristiyan hareket Almanya'nın canlanmasına yönelik çabalar hakkında hiçbir açık fikre sahip değildi. Eğer Hristiyan Sosyal Parti kendisindeki o halk kitlelerini anlama başarısını Pan-Germanistler gibi daha sağlam bir temele dayandırabilse kendisi kendisi de nasyonalist olsa ve özellikle sosyalizm karşısındaki tavrını belirleyebilseydi, sanıyorum Alman geleceğindeki rolünü başarıyla yerine getirebilecekti. Olayların böyle cereyan etmesinin sorumlusu ise Avusturya Devleti'nin kendisidir. Partilerin hiçbirinde fikirlerin böylesi belirlendiğini göremediğim için, saflar arasında mücadele etmek için var olan teşkilat ve partilerden birine girmedim. Daha o zamandan bütün bu hareketlerin herhangi bir sonucu ulaşamayacağını, Alman ulusunu gerçek bir milli kalkınmaya götüremeyeceğini anlıyordum. Habsburglar Devleti'ne karşı içimdeki nefret bu zaman boyunca sürekli artıyordu. Yabancı siyaset meseleleriyle ne kadar uğraşıyorsam, bu devlet hayaletinin Almanların felaketini hazırlayacağı inancı da bende o kadar güçleniyordu. Alman milletinin geleceğinin Avusturya'da değil, Rich'in kendisinden doğacağını her gün daha açık biçimde görüyordum. Bu sadece genel siyasal durumda değil, bütünüyle kültürel sebeplerden dolayı da böyle olacaktı. Avusturya Devleti kültür ve güzel sanatlar alanında çöküş işaretleri vermekteydi. En azından Alman milleti için tam anlamıyla ikaz işaretleri veriyordu. Özellikle mimari alanında da bu daha net olarak görülmekteydi. Yeni sanat akımının bu konudaki büyük başarılar elde etmesi mümkün olamazdı. Çünkü Ringstrasse tamamlandıktan sonra Viyana'da ortaya konulan planlar gereği Almanlara önemli hiçbir iş kalmıyordu. Bu sebeple adeta ikili bir hayat yaşıyordum. Akıl ve gerçek bana Avusturya'daki acı fakat dolu dolu geçen çıraklığıma devam etmemi emrediyordu. Fakat gönlüm artık oradan ayrılmıştı. Bu devletin kofluğunu ve onu kurtarmanın imkansızlığını anladıktan sonra ezici bir hoşnutsuzluğun pençesine düştüm. Ne var ki aynı zamanda onun bütün yapacağı şeylerin Alman milletinin felaketini hazırlayacağını da kesinlikle önceden hissetmekteydim. Bu devletin gerçekten büyük bir Alman'ı küçülteceğini ve ona engel olacağına kanaat getirmiştim. Monarşinin başkentinin görüntüsü o ırklar topluluğu bütün bu Çeklerden, Dehliler, Macarlar, Rütenler, Sırplar ve Hırvatlardan meydana gelmiş o topluluk bende tiksinti yaratıyordu. İnsanlığın o çürüyüp dağılma mikrobu olan Yahudileri de unutmamak gerekirdi. Bu büyük şehir bana nikah düşmeyen akrabalar arasında meydana gelmiş bir evlilik gibi görünüyordu. Gençliğimin Almancası aşağı Bavyera'da konuşulan lehçeydi. Ne bunu unutabiliyordum ne de Viyana Almancasına tam olarak adepte olabiliyordum. Bu şehirde ne kadar çok kalırsam Almanya'nın bu eski kültür merkezini yıkmaya başlayan bu yabancı kavimler topluluğuna karşı kinim o kadar çok biliniyordu. Bu devletin sayılı olan günlerini uzatmaya kalkışması bana açıkça gülünç geliyordu. O zamanlar Avusturya öylesine eski bir mozaiğe benziyordu ki parçaları bir araya toplayan çimento artık buna dayanamazdı. Bu şahesere dokunulmadığı sürece varlığı görünüşte o denli aldatıcıydı. Bu haliyle o artık son darbenin ne zaman indirileceğini beklemektedir. Benim kalbim daima Alman İmparatorluğu için çarptı, Avusturya monarşisi için değil. Bu devletin çöküş saati bana daima Alman milletinin kurtuluşu için bir başlangıç anı gibi görünüyordu. Bütün bu sebepler bende oraya gençlik yıllarından beri gizli hayallerin ve gizli bir aşkın çağırdığı yere gitme isteğini kamçılıyordu. Daha sonraki bir zamanda bir mimar olarak isim sahibi olacağıma ve milletime kaderin bana gösterdiği çevre içinde samimi hizmetler göreceğimi ümit ediyordum. Sonuç olarak kalplerin en ateşli ideallerinin gerçeğe dönüştüğü yerde yaşama ve hareket etme mutluluğuna erişen insanlar arasında yer almak istiyordum. Kalbimin tek arzusu kutsal vatanımın ortak büyük vatanımız olan Alman Rich'i ile birleşmesiydi. Bu isteğimin neden yapıcı olduğunu anlamayanlar bugün bile çoğunluktadır. Fakat ben kaderin bugüne kadar bu mutluluğu kovan kişilere ve bundan acı biçimde uzak kalanlara sesleniyorum. Ana vatandan ayrı kaldıklarından dolayı ana dilimin kutsal hazinesi uğruna mücadele zorunda kalan, vatana sadakatle bağlılıkları yüzünden kötü davranışlara maruz kalan ve sevgili analarının kalbine dönme imkanı verecek zamanı kederli bir şekilde bekleyenlere sesleniyorum ve biliyorum ki onlar beni anlayacaklardır. Alman olduğunu hissedip de sevgili vatana ait olma imkanı bulamamanın ne demek olduğunu bütün kalpleriyle idrak edenler vatandan ayrılmış evlatlarının kalbinde her zaman derin vatan hasretini ölçebilir, anlayabilirler. Bu vatan hasreti onu hissedenlerin hepsini azap içinde bırakıyor, onları her türlü neşeden ve mutluluktan yoksun bırakıyor. Sonunda vatanın kapısı açılıncaya kadar ve ortak kan, ortak imparatorlukla birleşinceye kadar bu böyle devam edecektir. Viyana benim için çok acı bir okul oldu ve öyle kaldı. Fakat hayatımın en verimli okulu olduğu da bir başka gerçek. Ondan ayrıldığım zaman artık ciddi bir adam olmuştum. Hayat hakkındaki genel fikirlerimin temellerini ve özellikle siyasi tahlil tarzını orada öğrendim. Daha sonra bunların bazı kısımlarını da tamamladım. O yıllarda almış olduğum hayat derslerinin önemini bütün değeriyle ancak şimdi daha iyi anlıyorum. Bu dönemi buraya kadar bütün detayıyla anlatmış bulunuyordum. Çünkü en alçak gönüllü bir başlangıçtan sonra 5 yıl gibi kısa bir süre içinde halk kitlelerinin büyük bir hareketi olmaya başlayan parti için asıl hayat derslerini ve gerekli bilgileri orada aldım. Eğer şahsi fikirlerimden meydana gelen bir sermaye bende ilk yıllardan itibaren kısmen kaderin zorlaması, kısmen de şahsi araştırma ve incelemeler sayesinde birikmemiş olsaydı, Yahudilere karşı sosyal demokrasiye karşı hatta Marksizme ve sosyal meselelere karşı nasıl bir tavır alırdım? Çünkü vatanın felaketlerle karşı karşıya bulunmasının iç sebepleri hakkında binlerce kişiyi düşünmeye yönelttiyse de bu sadece mücadele yıllarından sonra geleceklerinin sahibi olmuş kimselerin erişebilecekleri o dayanma gücüne ve o derin kavrayışa hiçbir zaman insanı ulaştırmaya yeterli gelmezdi. 4. Bölüm Münih. 1942 baharında kesin kararımı vererek Münih'e gittim. Münih'e vardığımda sanki burada yıllarca yaşamışım gibi geldi bana. Çünkü daha önceki şehir hakkında araştırmalarım beni adeta bu Alman sanatının başkentine götürüp getirmiş gibiydi. Münih tanınmazsa Almanya gömülmüş sayılmayacağı gibi, Münih tanınmadıkça da Alman sanatı hakkında herhangi bir fikir sahibi olunmuş sayılmazdı. Her şeye rağmen savaştan önceki devrenin bu kısmı benim hayatımın en mutlu zamanı olmuştur. Aldığım ücret hala çok azdı fakat artık resim yapmak için yaşamıyordum. Kendime yaşama alanı sağlamak ve daha doğrusunu söylemek gerekirse öğrenmeye devam etmek imkanı yaratmak için resme devam ediyordum. Bundan dolayı günün birinde kendime tespit ettiğim ideale ulaşacağıma ilişkin içimde mutlak bir inanç taşıyordum. Hayatımın diğer küçük saydığım sıkıntı ve üzüntülerine kolay ve lakayt biçimde tahammül etmem için bu inanç bana yeterliydi. Ben de daha ikametimin ilk aylarından itibaren bu şehre karşı ruhumu sarıp sarmalayan derin bir sevgi yaratıyordu. Bu duygu başka hiçbir yer için bu denli hissetmediğimi belirtmeliydim. İşte bir Alman şehri, Viyana ile ne fark var? Viyana'nın ırklar babilini düşünmek bile beni rahatsız ediyordu. Pek tabii Münih'e karşı olan bu sevgime, Bavyeralılardan meydana gelen çevremdeki insanlarla gençliğimi hatırlatan lehçenin benzerliğini de eklemek gerekir. Burada her şey bence çok kutsal ve değerliydi veya öyle oldular. Fakat beni en çok kendine çeken, içimden gelen bir kuvvetle estetik hissin birleşmesiyle Hofbräu'dan Odon'a ve Oktoberfest'ten Pinochet'e kadar giden o eşsiz manzaraydı. Bugün dünya diğer yerlerinin hepsinden çok bu şehre karşı duyduğum sevgi şüphesiz benim gelişmeme yol açmasından ileri gelmektedir. Fakat orada gerçekten derinlemesine bir memnuniyet duymuş olmam ancak Wittelbach'ın bu harika şehirlerinin sadece akıla değil hassas bir ruha sahip her kişi üzerinde çekiciliğe atfedilmesi gerekmektedir. Münih'te mesleğimle uğraşmamın yanında siyasi olayları ve özellikle dış siyasi olayları sürekli takip ediyordum. Almanya'nın ittifak politikasında çizmiş olduğu yolu takip ederek onun dış politikasını kavramaya çalışıyordum. Daha o zamandan Avusturya da bulunduğum sırada bu ittifak politikasını kesinlikle yanlış buluyordum. Fakat Viyana'daki Rich'in ne kadar büyük bir hayale kapılmış olduğunu fark edemiyordum. O zamanlar Berlin'de müttefikin gerçekten ne kadar aciz olacağını bildiklerini, fakat az çok bilinmeyen sebepler yüzünden bu kanaatin bir zamanlar Bismarck tarafından başlatılıp ardından aniden kesilmesi pusuda bekleyen düşmana karşı bir dış politika taktiği olarak kendimi inandırmaya çalışıyordum. Halk ile temaslarım sırasında çok geçmeden bu fikrin yanlış olduğu büyük bir korku içinde bana gözünmekte gecikmedi. Ve bundan hayret düştüm. Her tarafta hatta kültürü çevrelerde bile Habsburglar monarşisi hakkında en küçük bir bilgi sahibi olmadıklarının farkına vardım. Halkta bile müttefikin ciddi bir devlet gibi kabul göreceği, tehlike anında derhal büyük bir askeri güç çıkaracağı inancı yaygındı. Öte yandan monarşi bir Alman devletmişçesine kabul ediliyor ve buna güvenilmesi gerektiğini hükmediliyordu. Burada da Almanya'da olduğu gibi kuvvetin saygıyla ölçülebileceği ihtimal verilmekteydi. Başta Avusturya'nın çoktan beri bir Alman devleti olmaktan çıktığı, sonra bu imparatorluğun iç durumunun gittikçe yakın ...dışa doğru yol aldığı akla getirilmiyordu. Ben bu durumu resmi denilen diplomasiden daha iyi biliyordum. O diplomasi hemen hemen her zaman olduğu gibi kendi geleceğine doğru körü körüne yürüyordu. Halkın duyguları gerçekte tepeden inme olarak kamuoyuna gıda olarak verilen şeyi aksettirmiyordu. Muhtemelen samimiyet yönünden eksik olanı nezaketle telafi etmek düşünülüyordu ve söz daima senet yerine geçiyordu. Bu yolda bazen devlet adamlarının resmi sözleriyle Viyana gazetelerinin makaleleri arasında görülen farkları düşündüğümde... ...Viyana'dayken bile beni sinirlendirirdi ki hiç olmazsa Viyana görünüşte bir Alman şehriydi. Fakat Viyana'dan daha doğrusu Alman Avusturya'dan uzakta, imparatorluğun Slav şehirlerine yaklaştığında orada ne kadar büyük fark ortaya çıkıyordu. Prag'da bütün bu üçüzlü devlet komedisi hakkında neler söylendiğini öğrenmek için Prag gazetelerine bir göz atmak yeterli gelirdi. Bu sözde diplomasi şaheseri hakkında orada küçümsemeden başka bir şey yoktu. Barış içinde iki imparator birbirlerine sevgi gösterileri yaptıkları sırada, ittifakın Nilemburgların kalkışıldığı gün hiçbir hükmü kalmayacağını gizlemiyorlardı. O halde nasıl oldu da kısa bir zaman sonra ittifakların gerçekleşme aşamasına gelindiğinde İtalya'nın sert bir biçimde ittifaktan çekilmesine ve iki müttefikini yarı yolda bırakmasına, bu da yetmiyormuş gibi karşı düşman cephesine geçmesine hayret edilmektedir. Önceleri İtalya'nın Avusturya yanında savaşması mucizesine bir an bile inanılmış olması, diplomasi budalalığına kapılan bir kimse için anlaşılması mümkün olmayan bir olay teşkil etmekteydi. Oysa gerçekte Avusturya'da durum böyleydi. Sadece Habsburglar ve Almanlar bu ülkede ittifak fikrine katılıyorlardı. Habsburglar hesap sonucunda ve zorunluluk sebebiyle bu işe girişmişlerdi çünkü üçlü ittifak amacıyla Alman İmparatorluğuna büyük bir hizmet edeceklerini ve ona yardımda bulunacaklarını düşünmekteydiler. Bunda siyasi taktiğinde düşüncesizliğinin de etkileri vardı. Sadece bu konuda beslenen ümidin gerçekleşmesinden dolayı değil, böyle davranmakla Rich'in kendisiyle birlikte onları uçuruma sürükleyecek bir devlet kadavrasına bağları sebebiyle bir yanlış taktik teşkil edilmekteydi. Özellikle bu ittifak sebebiyle Alman Avusturyalılar Cermenlikten çıkmaya daha zorunlu biçimde mahkum kalıyorlardı. Gerçekten Habsburglar Rich ile bir ittifak sayesinde öte taraftan bir saldırıya karşı ki maalesef haklı olarak böyle bir saldırıya uğrayabilirlerdi, kendilerini güvenlik altına alabileceklerini sanmanın yanında Cermenliği geri itmek yönündeki iç politikalarına devam etmek bu yüzden daha kolaylarına geliyordu. Bunun sebebi o çok iyi bilinen objektiflik ile Rich hükümetinin protestosundan artık herhangi bir korku duyulmayacağı düşüncesi değildi. Her sebeple ittifak gösterişi yaparak bizzat Alman-Avusturyalılar arasında rezilcesine sağlaştırma tarzına karşı yükselen saygısız seslerin susturulabilmesine imkan yaratacağı düşüncesiydi. Rich Almanya'sı bile Habsburglar idaresini tanıyıp ona bağlılığını bildirirken Avusturya'daki Almanlara ne iş yapmak kalıyordu? Sonra bütün bu Almanların nazarında vatan haini olarak alçaklıkla damgalanmasına karşı koymak mı gerekiyordu? Oysa bu Almanlar yıllardan beri Almanya uğrunda nice fedakarlıklara katlanmışlardı. Fakat bütün bunlara rağmen Habsburg monarşisi içinden Cermenlik söküp alınırsa bu ittifakın ne anlamı kalacaktı? Üçlü ittifakın Almanya için değeri Avusturya'da alınan nüfus ve üstünlüğünün devamına doğrudan doğruya bağlı değil miydi? Yoksa Habsburgların Slav bir imparatorluğuyla dost olarak yaşanabileceğine gerçekten inanılıyor muydu? Resmi Alman diplomasisi tarafından ve kamuoyu tarafından Avusturya içinde milliyetler meselesinde takınılan tavır budalaca olduğu kadar aynı zamanda anlamsızdı. 70 milyon nüfustan meydana gelen bir kavmin geleceğini ve güvenli bir ittifak üzerine kurarak karşısındaki müttefik tarafından bu ittifakın yegane mümkün esasının sistematik ve kasti bir biçimde tahrip edilmesine şahit oluyordu. Bir gün Viyana diplomasisiyle bir anlaşma kalacaktı. Fakat imparatorluğun müttefikliğinden hiçbir ciddi yardım görülmeyecekti. İtalya hakkında zaten baştan beri görülen durum buydu. Eğer Almanya'da milletlerin tarihi ve psikolojisi biraz daha derinlemesine incelenmiş olsaydı, Kurinal ile Viyana İmparatorluk Sarayı'nın yan yana savaşa katılabileceğine inanmak mümkün olmazdı. Bir hükümet tek bir İtalyan askerini o denli nefret edilen Habsburgların devlet sınırları içinde bir savaş meydanına sürmeye kalksa, bütün İtalya yanardağ gibi ayağa kalkardı. İtalyan hürriyet ve bağımsızlığı aleyhinde Habsburg hanedanının yapmış olduğu yanlışlar o kadar büyüktü, istense bile unutulacak cinsten değildi. Böyle bir istek ise gerek İtalyanlarda, gerekse İtalyan hükümetinde zaten görülmüyordu. Bu sebeple İtalya için Avusturya ile ancak iki seçenek vardı, savaş yahut ittifak. Özellikle Avusturya ile Rusya'nın ilişkileri silah yoluyla anlaşmaya elim gösterdiğinden beri, Almanya'nın ittifak politikası anlamsız olduğu kadar tehlikeli de olmaya başlamıştı. Doğru ve geniş bir çeşit diplomatik yolun seçimine dair klasik olmasına rağmen, yerinde bir misal vermek gerekirse, özellikle neden bir ittifak yapılma gereği duyuluyordu? Bu yalnız Rich'in geleceğini tek başına kendi kendine yapamayacağından daha iyi bir şekilde temin etmek için olabilirdi. Rich'in geleceği ise Alman milletinin yaşama alanlarını ancak devamla sınırlı tutmaya yetiyordu. Bundan dolayı mesele ancak şu şekilde ifade edilebilirdi. Ciddi bir gelecekte Alman milletinin hayatı nasıl şekillenir? Sonra bu gelişmesi gereken temel isteklerin güvencesi Avrupa devletlerinin genel ilişkileri çerçevesinde sağlanması nasıl mümkün olabilir? Alman siyasetinin dış faaliyetinin tahminleri açık şekilde gözden geçirildiğinde şu görüşü mümkün değildi. Almanya'nın nüfusu her yıl 900 bin kişi olarak artıyordu. Bu yeni vatandaşlar topluluğunu beslemek zorunluluğu da her yıl artmakta ve muhtemel kıtlık tehlikesinin iyi zamanlarda önüne geçmek için çareler araştırılmazsa bir gün bu felaket ile karşılaşmak kaçınılmazdı. Bu denli tehlikeli bir ihtimalden kurtulmanın 4 çaresi vardı. 1. Fransız örneği takip edilerek doğumların artması doğum kontrolüyle önlenerek ancak fazla nüfusun önüne geçirebilirdi. Şüphesiz ki tabiatın kendisi kıtlık veya iklim şartlarının kötü gitmesi durumunda verimsiz toprak olan yerlerde ve bazı ülkelerde bazı ırklar için nüfus artışını önlüyordu. Bununla birlikte bu denli kesin olduğu kadar da akılcı bir yöntemle asıl doğurma yasasına engel olmaz, ancak doğan kişinin yaşamasına engel olabilirdi. Çünkü onu o kadar çetin zorluk ve yokluklarla karşı karşıya getirir ki zayıf ve hastalıklı olanlar tabii olarak ölmeye mahkumdur. Fakat hayatın zorluklarına dayanıp direnebilen kimseler aynı biçimde dayanıklı nesil yetiştirebilmeye yeteneklidirler. Bu da aynı esasla ayıklanıp saflaştırmanın tekrar başlayabilmesi içindir. Tabiat bireye karşı bu kadar sert biçimde hareket etmek ve hayatın şiddetiyle karşılaşabilecek çapta değilse onu derhal kendisine dönmeye davet ederek ırkı ve türü güçlü biçimde varlığını en yüksek derecede devam ettirir. İşte bu şekilde sayının azalması bireyi ve sonuçta ırkı da daha kuvvetli yapar. Ancak insan kendi neslini sınırlamak isterse durum elbette değişir. İnsan tabiat ile aynı kumaştan yapılmamıştır. O insani bir yaratıktır. Bütün akıl ve hikmetin sahibi bu işi ondan daha iyi bilir. Hiçbir zaman ırk olgusunu göz önüne almayan ve sadece kendini düşünen insanın doğurma keyfiyetine karşı çıkması karşısında o yaratıcı kuvvet elbette daha adil ve daha insani olacaktır. Ne var ki sonuçlara bakıldığında durum tamamen birbirinin tersidir. Tabiat insanları nesillerini devam ettirmekte hür bırakmakla beraber soyunu gayet zorlu bir imtihana tabi tuttuğu halde soy yetiştirmenin esas yönüne de sınır getirir. Fakat buna karşılık bir kere doğmuş olan her yaratılanı ne pahasına olursa olsun korumaya çalışır. İlahi gücün bu şekilde düzenlenmesi ona insani olduğu kadar da akılcı görünür. Çünkü asıl doğurtma yetisi sınırlandırılıp doğum sayısı azalır azalmaz en kuvvetlilerin ve sağlıklıların yaşamasını sağlayan doğal hayat hayat mücadelesi yerine açıkça en sağlıksız ve hastalıklı olanları ne olursa olsun yaşatmak ve kurtarmak gayreti baş gösterir. Tabiatın iradesi böyle küçümsendikçe durum gitgide kötü bir hal alacak bir nesil çekirdeği ortaya çıkar. Sonuçta görünen şu olur ki bir zaman sonra yeryüzünde hayat böyle bir gücün elinden alınır. Çünkü insan neslinin devamına hakim olan sonsuz kanuna karşı ancak bir müddet meydan okuyabilir. Daha baskın ve güçlü ırkın zayıf ırkları kovması kaçınılmazdır. Çünkü hayata doğru son saldırı sözde bireyci bir insanlığın gülünç engellerini aşarak yerini daha kuvvetlilere bırakmak için zayıfları yok eden tabiata uygun bir insanlığa yer açacaktır. Bu sebeple kim nüfusunun artmasını isteğe bağlı biçimde sınırlandırmaya teşebbüs ederse Alman milletinin bütün geleceğini elinden alıyor demektir. İkinci yol bugün hala defalarca tekrarlanıp övülen yoldur ki iç kolonizasyon denilen proje olup ne anlama geldiğini teklif edenlerin bile anlayamadığı ve akla gelebilecek en kötü sonuçlara sebep olacak bir çözüm biçimidir. Elbette bir toprağın verimine belli bir dereceye kadar yükseltilmesi mümkündür. Fakat bu yükselme belli bir noktaya kadar olup sınırsıza değildir. Böylelikle bir süre kıtlık tehlikesi olmadan Alman milletinin nüfusunun artmasını toprağımızın veriminin artışıyla karşılayabiliriz. Ancak ihtiyaçların genellikle nüfus sayısından daha çabuk arttığını gözden uzak tutmamak gerekir. İnsanların yiyecek itibariyle ihtiyaçları sürekli olarak artmaktadır. Artık birkaç yüzyıl önce yaşamış olanların ihtiyaçlarıyla şimdikileri karşılaştırmak imkansızdır. Bunun için üretimdeki her artışın bir nüfus patlamasına yol açtığını düşünmek çılgınlıktır. Bu sebeple toprağın fazla verimliliği insanların sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı tezine katılmak mümkün değildir. Fakat bir yandan azami bir sınırlama ve öte yandan yorulmak bilmez bir gayret harcansa bile yine arazinin gereği olarak sonunda bunun bir durma noktası olacaktır. Mümkün olan her türlü çabaya rağmen bir zaman gelecek ki artık topraktan daha fazla ürün alma imkanı olmayacaktır. Pek tabii bunu yine kıtlık takip edecektir. Artış halinde bulunan bir nüfusla kıtlık giderek sıklaşacak, sonra ancak ambarları dolduran bazı varlık yıllarında kıtlık olmayacaktır ve en sonunda öyle bir zaman gelecek ki sefaleti yok etmenin önüne geçiremeyecektir. İşte o zaman tabiatın işe karışmasına ve yaşamak üzere ayaklanacakları seçme dönemi başlayacak veya insan nesline devam ettirmeyi doğum kontrolüyle sınırlayarak ırk ve tür için yukarıda sözünü etmiş olduğumuz bütün kötü sonuçlarla karşılaşarak kendi kendine yardımcı olacaktır. Bu tarz bir ihtimalin gelecekte şu veya bu şekilde bütün insanlığı kapsayacağı ve hiçbir milletin bu kaderden kendini kurtaramayacağına itiraz edilebilir. İlk bakışta bu doğru olabilir ve şöyle fikir yürütülebilir. Bir gün mutlaka insanlık artık gittikçe artan nüfusun ihtiyaçlarını toprağın verimini artırarak karşılayamadığı bir anda insanların sayısını kontrol etmek zorunda kalacaktır. Bu konuda karar vermeyi ya tabiata bırakacak veya kendisi bir ölçü bulmaya çalışacaktır. Ümit edelim ki bu yol şu anda çare olarak gösterilen yöntemlerden daha uygun yöntemlerle meydana getirilmiş olsun. Diğer taraftan şimdilik sadece bu dünyada gerekli olan toprağı elde etmek için yeterli kuvveti olmayan ırklar bu dertten şikayetçidirler. Çünkü durum o noktadadır ki zamanımızda henüz işlenmeyi bekleyen geniş topraklar vardır. Bu toprakların tabiat tarafından gelecek zamanlarda belli bir millet veya ırk için ayrılmış bir arazi gibi beklediği de bir gerçektir. Bu toprakları alıp onu işletecek bir milleti beklediği de şüphesizdir. Tabiatın kanunu siyasi sınırlar tanımaz. O canlı yaratıkları yeryüzünde bir araya getirerek onların serbest olarak faaliyet göstermelerini seyreder. Cesaret ve çalışma hususunda en kuvvetli olan tabiatın çocuğu otomiz yaşamak hakkında elde edecektir. Bir millet iç kolonizasyon alanının içine kapanırsa doğal olarak diğer ırklar dünyanın diğer geniş alanlarına yayılacağı için nüfus artışını önleme çarelerine başvurmak zorunda kalacaktır. Oysa diğer milletler nüfus olarak çoğalmaya devam edeceklerdir. O milletin emri altındaki alanlar ne kadar küçükse bu durum o denli çabuklaşacaktır. Maalesef en iyi milletler yani bütün insanlığın gelişmesinin temeli olan yegane uygarlık yaratıcı olan ırklar kapılmış oldukları o barış rüzgarı hayaliyle yeni topraklar kazanmaktan vazgeçip ve iç kolonizasyon ile yetindikleri için seçkin olmayan milletler nüfusu yerleştirebilecekleri yerlerin idaresini ellerine geçirmeye çare olarak görüyorlar. Bu da şu sonucu gerektirmektedir. Yüksek bir uygarlığa sahip fakat bir takım hassas ahlaki değerlerden yoksun olmayan ırklar daha aşağı medeniyete ait fakat yaratılış itibariyle daha sert ırkların